Amerika'daki Lehigh Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Sayın Henri Barki, bir yazı yazdınız Erdoğan'ın sonu diye. Neden bu yazıyı yazdınız? Öncelikle çıkış noktanız neydi?
Tabii son zamanlarda gördüğümüz Türkiye'deki kriz çok önemli bir boyut kazandı ve bence bir sürü açıdan başbakan, yani seçimleri kazansa bile artık biraz meşruiyetini yitirmiş oluyor. Çünkü ona eskiden işte seçimde gelmiş meşru bir başbakan olarak bakan insanlar bile onun sevmelerine rağmen onu kabul ediyorlardı. Artık bu bence geçti. Bir de uluslararası alanlarda bile artık gerek Avrupa olsun gerek Amerika olsun, ki çok, bu çok iki önemli yer, orada da bence meşruiyetini büyük bir şekilde yitirdi. Çünkü artık onu ciddiye almak biraz zor oluyor. Çünkü bütün bu komplo teorileri, işte dışa bağlı, işte komplolar, ona karşı yürütülen komplolardan bahsetmesi bence hem Amerika'yı hem Avrupa'yı çok tedirgin ediyor. Bir de başka bir şey daha var tabii burada. Basına yapılan ve kendisinin de kabul ettiği direkt baskı. Bir Avrupa ülkesi olmaya çalışan bir Türkiye'nin, bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin artık bir başbakanının direkt olarak gazetecileri işten attırmaya çalışması, bir muhalefet liderinin konuşmasını önlemeye çalışması, böyle şeyler hayata kabul edilecek şeyler değildir. Dolayısıyla bence evet, başbakan olarak kalabilir, hatta cumhurbaşkanı bile olabilir, ama onun, Sayın Erdoğan'ın ilk başta getirdiği o reform ajandası, o Türkiye'nin önünü açacak olan başbakan resmi bence artık senin Türkiye'yi tamamıyla değiştiren bir başbakan olarak rahatlanmayacak bence.
Bu gelişmeler karşısında Amerika nasıl bir tutum takınabilir? Seçim sonuçları karşısında Erdoğan zaferle çıkarsa bu seçimden, Amerika'nın çıkarları açısından ya da güç kaybederse nasıl bir tutum sergilenir buradan?
Şimdi bakın, Türkiye ile Amerika her gün yüzlerce, binlerce tehdidi bulunur. Yani Türkiye bürokrasisi ile Amerikan bürokrasisi arasında devamlı gelişler oluyor. Şu beraber çalışmalar olur. Yani bunlar değişmeyecek. Çünkü Türkiye Amerika için çok önemli bir ülke. Aynı zamanda Amerika Türkiye için çok büyük, önemli bir ülke. Onlar değişmeyecek. Fakat genel olarak ton açısından baktığımız zaman Türkiye ve Amerika arasında bir son derece soğuk bir ilişkiye dönüşünü göreceğiz. Bu Beyaz Saray'ın, bu Dışişleri Bakanlığı, Amerika'dan bahsediyorum, artık Türkiye olan güvenleri son derece zedelenmiş olacak. Şey, düşünün ki sarayda kendi evine çağıran Amerikan Cumhurbaşkanı. Gördünüz zaten 6 ay 10 gün tüm çabalara rağmen Amerikan Cumhurbaşkanı konuşmamakta diretti başbakanla. Sonunda konuştu çünkü bence işler çığırından çıkıyordu. Bir yerde bir mesaj verilmesi lazımdı ki benim tahminim bir mesaj verildi. O mesajı da zaten ondan sonra başbakan tamamıyla yanlış yorumladı değil, yalan yorumladı. Yani Fethullah Gülen konusunda işte Amerikan Cumhurbaşkanı'nın hayata söyleyemeyeceği bir şeyi söylettirdi. Yani ona bir işlem yapılırsa Amerika'nın olumlu bakacağı. Yani bu tamamıyla güveni sıfırlaştırmıştır. Bence Amerikan yönetimi son derece kızgın, çünkü hani kendilerini kötü duruma düşürüyor başbakan. Amerikan Cumhurbaşkanı'na başkanının söylemediği bir şeyi söylettiriyor ve düşünün, bundan sonra siz Amerikan Cumhurbaşkanıysanız niye bu adamla konuşacaksınız? Çünkü bu adam sizin söylediklerinizi çarpıtıyor. Türk-Amerikan ilişkileri bürokratik açıdan çalışmaya devam edecek, fakat Amerikan başkanının Türkiye başbakanına olan güveni tamamıyla sıfıra inmiştir. Ve bundan sonra bu ilişkilerin eski düzeye varması bence seneler sürecek. O düzeye dönmesi bile şu anda bu başbakanlar bence çok zor diye düşünüyorum. Çünkü eninde sonunda bile unutmayın ki yani bir yerde Amerikan başkanının bazı konuları de düşünmesi lazım. Bu basına bu kadar karışan başbakanla siz nasıl müttefik olan bir başbakanınıza, başbakanla nasıl böyle konuşmaya devam edebilirsiniz? Bunlar aslında çok önemli sorular bir Amerikan başkanı için. Yani dolayısıyla ben bu ilişkilerin gidişatını hiç iyi görmüyorum.
Hemen bu konu hakkında biraz açmak istiyorum. Gerçekten Fethullah Gülen'in Amerika'dan istenmesi durumunda bu hukuki olarak mümkün mü iade edilmesi?
Bence çok zor. Yani niye çok zor diyorum? Çünkü bir kere ilk önce Türkiye'de bir işlem başlatılması lazım. Bir başbakan kalkıp da istediği için Amerika şakı şakı birisini verecek değil. Bir işlem olması lazım. Bir kanuni bir işlemin başlaması lazım. Ki o daha henüz başlamadı. Onu başlasın. Ondan sonra bir. İkincisi, şunu unutmamak lazım ki bundan bir müddet önce Fethullah Gülen'in Green Card meselesi ortaya çıktığında Türk hükümeti o green card'ın uzatılması ya da ona özel bir statü verilmesi için Amerika'ya rica etmişti. Niye o zaman sizin işte paralel devlet suçlamalarınız, niye onları o zaman söylememiştiniz bize? Yani o da Türk devletinin ne kadar objektif olduğu sorgulanacak Amerikan yargı sistemi içinde. Tabii bir de gösterilecek olan kanıtlar önemli. Bence bu paralel devlet denilen komplo teorilerinde şimdiye kadar hiçbir kanıt çıkmadı. Bu hükümet bu kadar konuşmasına rağmen Türkiye'de hiçbir kanıt göstermedi. Evet, ortada bazı tapeler dolaşıyor, bir sürü konuşmalar dinleniyor falan. Fakat bunların Fethullah Gülen tarafından pazarlandığına dair şimdiye kadar zerre kadar bir kanıt gösterilmedi. Onun için siz hangi kanuni gerekçeyle bu adamın geri göndermesini isteyeceksiniz? Bir de başka bir şey daha var. Bence Türkiye istemiyor onun dönmesini. Düşünebiliyor musunuz? Eğer Türkiye dönerse Fethullah Gülen, o zaman Türkiye çok acayip karışır. Bunu da bence aslında Başbakan işte Gülen cemaatini korkutmak için kullandığı bir nevi silah diyelim.
Bu noktada şunu sormak istiyorum. Daha dün Brookings'e bir toplantıya gittiğimi söylemişim. Türkiye'den seçim çalışmalarını, seçmen eğilimlerini izleyen bir profesör gelmişti. Ali Çarkoğlu. Onun şöyle bir yorumu var. Diyor ki Gülen hareketini takip eden insanlar Türkiye'de beyaz yakalı, ince bir elit tabaka. Yani ne bir iktidarı görevden alabilir ne de bir iktidarı birilerini iktidara getirebilir. Siz katılıyor musunuz bu yoruma? Yani seçimlere etkisi olmayacak hiçbir şekilde bu kavganın diyor.
Gülen cemaati ne tank müfrezelerini kontrol ediyor ne de 10 milyon insanın tercihini temsil ediyor. Dolayısıyla hükümeti düşünme gibi bir kabiliyet yok. Fakat seçimlere bir etkisi olacak mı? Bence tabii ki olacak. Yani şöyle düşünün. Diyelim ki İstanbul'da cemaatin bildiğimiz bir şey varsa o da AKP gibi çok çalışkan bir grup olduğunu, yani CHP'nin içinde olmayan bir unsur bu aslında. Çünkü CHP çalışkan bir örgüt değil. Halbuki cemaat nitekim ki 2010 referandumunda da görmüştük. Bunlar büyük bir hamle yaparak referandumun geçmesi için çalışmışlardı. Aynı şeyi İstanbul'da ya da Ankara'da ya da başka şehirlerde yaparlarsa bence bazı yarışlarda önemli bir faktör olabilirler. Yakın olan, yani muhalefetle iktidar partisinin yakın olduğu, birbirine yakın olduğu bu sondajlardaki seçim sonuçlarında bir etkisi olabilir. Yok, şüphesiz.
Peki bundan sonra, seçimlerden sonra nasıl bir tablo bekliyor Türkiye'yi sizce?
Biraz seçim sonuçlarına bağlı. Yani şu olabilir. Eğer AKP büyük bir farkla kazanırsa kendisine özgüven dönecek. Biraz daha revanşist olmaya çalışabilir. Bu fırsat Gülen cemaatinin tamamıyla temizlemenin zamanı gelmiştir düşüncesiyle işte bir temizleme kampanyası başlatabilir. Eğer seçimleri küçük bir farkla, yani şöyle 39'da 42 arasında bir oy toparlarsa AKP ve İstanbul'u muhafaza ederse o zaman biraz daha temkinli davranmaya çalışır. Eğer seçimleri kaybederse, yani %39'dan az alırsa ve İstanbul'u Ankara'yı da kaybederse bu zaman bu sefer belki yine ilk şıkta belirttiğim gibi can havliyle kendisini ileride müdafaa edebilmek için çok sert bir politika izlemeye kalkışabilir. Yani biraz seçim sonuçlarına bağlı. İstanbul aslında bence bu da önemli unsur. Çünkü İstanbul AKP için çok önemli bir şey. Ben şöyle karşılaştırıyorum. İstanbul'un AKP için önemi, petrolün Suudi Arabistan rejimi için önemi gibi aynı karşılaştırmayı yapabiliriz. Yani Suudi Arabistan rejimi petrolden nasıl rant kazanıyorsa AKP de İstanbul'dan muazzam rant kazanıyor. Bütün gördüğümüz
yolsuzluk
iddiaları hepsi İstanbul üzerinden endekslenmiştir. Çünkü İstanbul'da toprak çok değerli bir unsur. Onu satıp alıyor. Yani bu da yolsuzluktan da kastım şu, yani aslında AKP'nin yolsuzluğu bizim alıştığımız yolsuzluğun tam değişik bir yolsuzluğu. Bu normal bir yolsuzluk değil. Bu işte kendince, yani Zafer Çağlayan'ın saatine bakmayın ama kendi cebini doldurmak için yaptığı bir yolsuzluk değil. Daha çok kurumsal bir yolsuzluk. Yani kendi AKP'nin ve Erdoğan'ın gücünü arttırmak için işte gazeteleri nasıl alıyorlarsa, kurumları, STK'ları nasıl kendilerine göre dizayn ediyorlarsa onu yapmaya çalışıyorlar. Bunu hem Türkiye'de hem de Türkiye'nin dışında, yani Suriye politikasına baktığınız zaman da zaten o İHA şey diyor, yani o Suriye politikasının büyük bir kısmını kendi üstüne almıştı. Bunun parasını kim ödüyor? Yani herhalde bu para devletten geliyor. Bu ya da devletten kasım, yani devlete yakın insanlardan geliyor. Böyle durumlarda hani o para işte kendilerine yat almak için birkaç tane ev aldılar falan, ama onlar o kadar önemli değil. Bahsettiğiniz paralar çok büyük meblağlar. Dolayısıyla bence öyle bir yolsuzluktan bahsediyoruz. Ama o İstanbul bunun odak noktası. İstanbul'u kaybederse büyük bir kavga çıkacak. Çünkü diyelim ki Sarıgül kazandı İstanbul'u. O zaman bütün bu rant faaliyetlerini önlemek isteyecek. Ve o da kavga çıkacak. Çünkü merkezi hükümetle İstanbul Belediyesi arasında göreceksiniz akıl alınmaz kavgalar çıkacak. Ama bunun tabii gerçekleşmesi için ilk önce Sarıgül'ün kazanması lazım ki onu da henüz bilmiyoruz o olacak mı diye, yani her şey şüpheli gözüküyor.
Liha Üniversitesi öğretim üyesi Andriy Barkı, çok teşekkür ederiz.
Rica ederim.